Ayrım 8, sayfa 63, Kasım 1943, 4. bölüm, Kahire, 10 Kasım. 36 yılın en sıcak yazıydı. Gize piramitlerinin gölgesinde kurulu eski kent her zaman kötü kokardı ama bu seferi açık bir lağım gibiydi. Hemen hemen tüm Kuzey Afrika'da ve Avrupa'da bulutsuz gök ve dayanılmaz sıcak, savaşın getirdiği sıkıntıları daha da artırmıştı. Yine de iklimin güçlüğüne karşın müttefikler umulmadık başarı kazanmışlardı. Güçlü Rommel yenilmiş, Mareşal Paulus'un emrindeki 5. Ordu Stalingrad'a bozguna uğrayıp teslim olmuş. General Patton'ın birlikleri Sicilya'ya çıkmış ve Alman Reichs'ın ikinci büyük kenti Hamburg dumanı tüten bir harabeye dönmüştü. Sonra sonbahar geldi. Hava serinledi, Almanlar toparlanmaya başladı ve savaş birdenbire durdu. Kahire adı verilen fırında yukarıdaki haberler serin rüzgarlar ve Kasım başında Akdeniz'den gelen yağmur bulutları kadar önemli değildi. Çam ağaçlarının gölgesine çökmüş olan Mustafa Evir için boğucu yaz sıcağı hala geçmiş değildi. Havanın serin olmasına karşın teri sırtından ve göğsünden akıyor, yüzünden ve çenesinden damlıyordu. Bütün vücudu ateş kesmişti. Bunun nedeni korkuydu tabii. Endişesini biraz azaltmak için sağ elindeki tesbihle oynadı. Yapacağı işin tehlikesini düşündüğünde Evir, atacağı bir yanlış adamın hayatına mal olacağını biliyordu. Kısa boylu bir adamdı, küçük ve zayıf. Buruşuk siyah bir elbise, yıpranmış deri sandaletler ve yakasız kirli bir gömlek giymişti. Tıraşsız ve yorgun yüzünde sürekli olarak köpeklerce kovalanmış bir tilkinin bezginliği okunuyordu. Bulunduğu yer, kentin yabancı elçilerle ailelerini barındıran seçkin bir mahallesinde yüksek duvarlı bir villanın bahçesiydi. Bir avcı sabrıyla bir saatten fazladır bekliyordu ve artık harekete geçme zamanı gelmişti. Çimenlerin ötesinde, 60 adım uzakta Amerikan Büyükelçisinin muhteşem evi yükseliyordu. Çift kanatlı ahşap kapının yanında iki silahlı muhafız devriye gezerken diğer ikisi giriş kapısının önünde nöbet bekliyordu. Evin arkasına bir göz attı, hafif bir meyille inen bahçeye baktı, kapının yanındaki nöbetçilerin yerinde olduklarını gördü. Dövme demir kapının arasından, uzakta, karanlıkta Kastrül Nil köprüsünü, onun ötesinde de muhteşem Nil nehrini seçebiliyordu. Nehrin üzerindeki teknelerin beyaz yelkenlerinin akisleri, ay ışığında parlayan sularda yansıyordu. Nehrin öbür ucundaki caminin ince uzun minaresini gördü ve sessizce dua etti. Doğanın sivil hayatında bir şeyler değiştirmesini beklediği için değil, şu ara sakinleşmesi gerekiyordu. En az isteyeceği şey, diğer 12 mahkumla paylaştığı karanlık ve pis kokulu zindana geri dönmekti. Kendini koruması için Allah'a yalvardı. Tekrar önüne döndüğü an, villanın girişinde bir ışık yandı. Evir, avının üstüne atılmaya hazırlanan bir kedi gibi toparlandı. Birkaç saniye sonra bir arabanın çalışan motorunu duydu. Daha sonra kocaman siyah bir Ford hizmetkarlar bölümünün arkasından çıkıp kapının önüne geldi, durdu. Ahşap kapılar açılırken nöbetçiler hazır ola geçti. Siyah smokinli bir adam evden çıkıp şoförlü arabaya bindi. Amerikan Büyükelçisi iyi beslenmiş birine benziyordu. Evir karanlığa nefretle tükürdü. O adam yedi aç gırtlağın doyurulmasından ne anlar? Pis kokulu bir kulübede oturmanın ne olduğunu bilir mi? Bir insanın günlük ekmeğini çıkarabilmek için Kahire gibi zor bir kentte neler çektiğinden haberi var mı? Evir, Ford'un uzaklaşmasını bekledi. Birkaç saniye sonra da ışık söndü. Araba ana kapıdan çıkar çıkmaz nöbetçiler rahatladı. Villanın girişindeki ikisi oldukları yere çökerek birer sigara yaktı. Evir ağaçların gölgesinde 5 dakika daha bekledi. Sonra yüzünün terini sildi, tesbihini cebine soktu. Ağrıyan dizlerini ovuşturarak ayaklandı. İşe başlama zamanı gelmişti. Amerikan Büyükelçiliği güvenlik önlemleriyle ünlüydü. Ama Mustafa Evir'in adı da öyle yabana atılacaklardan değildi. Hizmetlerinden yararlananlar arasında tilki diye tanınırdı. Kapısını açıp giremeyeceği bir ev ya da açamayacağı bir kasa daha yapılmamıştı. 30 yıllık suç hayatının önemli bir bölümünü kapsayan ve Kahire'nin cehennemi andıran Torah hapishanesinde geçen 3 mahkumiyet işine karşı sevgisini alıp götürmüştü. 3 ay önce hapisten çıktığında namuslu bir hayat yaşamaya karar vermişti. Ancak yapabildiği tek iş parke taşı döşeli dik sokaklarda ağır pamuk balyaları taşımaktı. Bunun karşılığında ona köpek muamelesi yapan şişko kumaş tüccarından ailesini doyurmaya ancak yeterli olacak kadar para alıyordu. Bir geceki işi ise ona ufak bir servet kazandırabilirdi. Bu geceki işi ise ona ufak bir servet kazandırabilirdi. Güvenlik ve nöbetçiler Evir'i hiçbir zaman etkilemedi. Villayı bir haftayı aşkın bir süreden beri izlemişti. Nöbetçilerin adetlerini öğrenmiş, uzaklıkları hesaplamış ve önüne çıkabilecek engelleri önceden belirlemek için bahçenin planını çıkarmıştı. Aldığı risk yüksekti. Bu nedenle hata yapmamalıydı. Bahçe duvarına tırmanmak kolay olmuştu. Nöbetçiler de karnının üstüne sürünüp binanın öteki ucundaki terasa yaklaştığını fark edememişlerdi. Almanlar Kuzey Afrika'da yenilgiye uğradıklarından beri nöbetçilerin daha rahat hareket edeceklerini umuyordu. Balkona açılan kapıya vardı, ter damlaları çenesinden süzülürken ayağa kalktı. Ceketini cebinden çıkardığı ince ve uzun bir bıçağı kapının iki kanadı arasına soktu. Kapıyı kolaylıkla açtıktan sonra perdelerin arasından süzülerek rambiri kaplı karanlık çalışma odasına girdi. Han El Halil çarşısı her akşam olduğu gibi yine kalabalıktı. Gürültü, baharat ve ter kokusu insanın midesini bulandırıyordu. Ama Evir iki saat sonra kalabalığın arasında kendine bir yol açmaya çalışırken mutluluktan gülümsüyordu. İyi iş başarmıştı. Dar sokaklar dilencilerin duaları ve satıcıların çığlıklarıyla yankılanırken Evir elini cebindeki değerli şeyin üstüne kapadı. Çarşıda bir caninin bile hayatı tehlikededir. Öyle hırsızlar vardır ki kör bir dilencinin önündeki paraları bile götürürler. İki küçük dilenci yaklaştı. Bahşiş, defolun gidin orospu çocukları. Çocuklar tükürdü, güldü, sonra tabanları yağladı. Evir peşlerine düşüp kulaklarını çekmeyi düşünmedi bile. Aklındaki iş çok daha önemliydi. Çarşının ortalarına doğru dükkanlar ve lokantalar arasında kalabalık bir kavşağı vardı. Sokak kaldırımları canlıydı, kahvelerden ve dükkanlardan müzik duyuluyordu. İnsanlar tramvay ve otobüslere üst üste binmiş, raylara şaşılacak kadar yakın bir yerden diğerine gidiyordu. Savaşa rağmen karartma talimatları Kahire'de yarım uygulanmaktaydı. Bazı otomobillerin farları, kimi sokak lambaları geleneksel mavi boyayla köreltilmişti ama bazılarında hiçbir değişiklik görülmüyordu. Yanından eski ve dökük bir taksi geçti. Yedek parça sıkıntısı nedeniyle taksilerin çoğu kırık farlar, düşük tamponlar ve çatlak camlarla çalışıyordu. Trafik her zamanki gibi Arap saçına dönmüştü. Şoförler atlı arabalar ve caddelerinden geçen keçi, koyun, sığır ve deve sürüleriyle yarışıyordu. İşleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmek için olacak, izinli askerler sokakları doldurmuştu. İngiliz, Amerikan, Avustralyalı askerler, evim evim güzel evim ya da eski İngiltere barı gibi isimler taşıyan bar ve restoranlara girip çıkıyorlardı. Evir aldığı talimatı hatırladı ve kavşağa gelince durdu. Binlerce geveze Arap kahvelerin dışında oturmuş, nargile içiyor, tavla oynuyor ya da çay yudumluyordu. 5 dakika kadar sonra Evir çamurlu yeşil bir BSA motosikletin geldiğini ve yaklaşıp durduğunu gördü. Motosikletin üzerinde sakallı bir Arap vardı, celabe giymişti. Evir'e işaret edip yaklaşmasını söyledi. Evir arka seleye oturdu, birkaç saniye sonra BSA kalabalık içinde gözden kaybolmuştu. Adam motosikleti kullanırken arada bir omzunun üzerinden arkasına bakıyor, izlenip izlenmediğini anlamaya çalışıyordu. El Hakim Camii'ne doğru yönelip dar ara yollara daldılar ve 10 dakika kadar sonra tuğla ve ahşaptan yapılmış, yoksul binalarla çevrelenmiş, kaldırım taşı kaplı küçük bir meydana vardılar. BSA'dan indiler, adam motosikleti uzun bir zincir ve asma kilitle bir ağaca bağladı ve Evir'e kendisini izlemesini söyledi. Evlerden birinin avlusuna dalıp ahşap merdivenlerden birinci kata çıktılar. Sahanlığı açılan kapının üzerinde 3 kilit vardı ve adam cebinden çıkardığı anahtarlarla kilitleri teker teker açtı. Evir'e içeri girmesini işaret etti, kapıyı tekrar kapattı. Diye sordu sakallı adam. İstediğini yaptım. Adam memnun oldu. Binada seni kimsenin görmediğinden emin misin? Evir güldü. Görselerdi burada ne işim olurdu? Bu eve daha önce 2 kez gelmiş ve adamdan malzemenin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmişti. Oda ufak ama rahattı. Ortada bir kahve masası, çevrede birkaç minder, duvarın kenarında bir soba olmasına karşın ortalık küf kokuyordu. Ve Evir bu evin çok sık kullanılmadığını tahmin ediyordu. Adam elini uzattı. ''Makineyi ver.'' ''Önce para.'' dedi Evir. ''Paranı sonra alacaksın.'' Evir başını salladı. ''Şimdi istiyorum.'' Adam kesin bir ses tonuyla ''Sonra'' dedi. Yaptığın işi gördükten sonra, eğer fotoğraflar beklediğim gibi çıkmazsa, oraya geri dönmeni isteyeceğim. Geri dönmek mi? Geri dönmek. Şimdi bana makinayı ver. Evir adamın sesindeki kararlılığı duydu, yüzündeki korkutucu ifadeyi gördü. Adamdan Evir'i rahatsız eden bir tehlike kokusu geliyordu. Minikle ise makineyi cebinden çıkarıp adama uzattı. Burada bekle. Adam yatak odasına girip kapıyı kapattı. Karanlık oda olarak kullandığı tuvalet hemen sağdaydı ve hafifçe kimyevi madde kokuyordu. Adam içeri girip sürme kapıyı kapadı, tavandan sarkan ipi çekti. Yanan kırmızı ışık, duvardaki raflarda dizili cam kavanozları, fotoğrafçı aletlerini aydınlattı. Köşedeki küçük masanın üzerinde bir kronometre, madeni taslar, elektrikli vantilatör, alttan aydınlatılmış camlı bir kutu vardı. Kaplara development sıvısı doldurdu, küçük Leşsa'nın içindeki filmi çıkardı ve kaba batırdı. Kronometrenin düğmesine basıp 3 dakika kadar bekledi. Sonunda vantilatörü çalıştırdı, tepsinin üzerindeki film şeridini aldı ve kuruyana kadar vantilatörün önünde tuttu. Alttan aydınlanan kutunun düğmesini çevirdi, filmi üzerine yayarak elindeki büyüteçle uzun uzun inceledi. Çok gizli, yazılı sayfalardan birinin negatifini incelerken saçları diken diken oldu. Kendine gelmesi uzun sürdü. Bir havluya ellerini kuruladı. Odaya girerken yüzündeki ifade değişmemiş olmalı ki Evir, "Ne var? Ne oldu?" diye sormak zorunda kaldı. Adam başını salladı. "Hiçbir şey. Harika iş başarmışsın." Havluyu odanın köşesine fırlattı. "Hadi gidelim." "Nereye gidiyoruz?" "Paranı almak istemiyor musun?" 20 dakika kadar sonra Nil kıyısındaki yıkık depolardan birinin önünde durdular. Her yer ıssızdı. Depo kapısının kilidi kırılmıştı. Adam BSA'yı deponun önündeki avluya soktu. Evir korkudan buz kesmişti. "Buraya neden geldik?" Adam motoru susturdu. "Gel, paranı alacaksın." Motordan inip onu duvara dayadılar, sonra da depoya girdiler. Evir istemeye istemeye adamı izledi. Bütün bina harap bir haldeydi ve deponun içi paslanmış hurda demir, yağ lekeleri ve çöp doluydu. Bir köşede eski bir yağ varili ve üzerinde de bir gaz lambası göze çarpıyordu. Adam lambanın şişesini kaldırıp bir kibrit çaktı. Deponun içi yumuşak sarı bir ışıkla aydınlandı. Adam cebinden kalın bir zarf çıkarıp elinde salladı. "Paranı ödemeden önce sana bir iki soru sormam gerekir. Kasanın içinden başka bir şey aldın mı?" Evir adamın dikkatle kendini izlediğini gördü. Gözleri sanki yüzünü yakıyordu. "Çocuklarımın başı için sadece dediklerini aldım." Adam onu izlemeye devam ediyordu. "Bana doğruyu söylediğinden emin misin?" Evir yine aynı korkuyu duydu. "Bana kasanın içindeki her kağıdın fotoğrafını çekmemi söyledin, ben de dediğini yaptım. Şimdi paramı istiyorum." "Sabırlı ol. Aramızdaki anlaşmadan kimseye bahsettin mi?" "Hiç kimseye. Yalan söylüyorsam Allah dilimi koparsın." Evir doğruyu söylüyordu. Üstelik aksini yapması halinde neler olacağını da iyi biliyordu. Adam başını salladı, memnun olmuştu, gülümsedi. "İyi, bir şey daha var." Evir'in kaşları çatıldı. "Ne?" Adam zarfı yağ varilinin üzerine bıraktı ve elini cebine soktu. Elini çıkardığında yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Evir, fil dişi saplı eğri Arap hançerinin madeni bir pençeye benzeyen ışıltısını gördü. "Gitmene izin veremem. Çok şey biliyorsun. Üstelik yüzümü de gördün." Ayrım sonu, sayfa 71.